Ayrım 11, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 136. Fawcett otel odasına girince iki adamı oyun masası üzerine serilmiş, çeşitli kağıt ve haritalar üzerine eğilmiş, incelerken buldu. Birisi Grover'dı, diğeri Cole adında biriydi. Fawcett Panama tipi şapkasını ve güneş gözlüğünü çıkararak masanın üstüne bıraktı. Grover her şey yolunda mı diye sordu. Kağıt üzerinde öyle. Tabii Tremaine Bitmore'da sızıp kalmazsa. Cole gözlerini New Jersey yol haritasından ayırmaksızın küfelik bile olsa önemi yok dedi. İşini bilir bir polis arkadaş duruma hemen el koyarak yedeğini aldığı gibi evine götürecek. Köprünün her iki yanına adam yerleştirdiniz mi? Tünellere bile koyduk. Bazen Lincoln tünelinden geçerek bulvardan yukarı sürer arabayı. Hepsiyle telsiz bağlantımız var. Cole bir yandan harita üzerindeki Aydınger kağıdını işaretliyordu. Telefon çaldı. Grover bakmak için yatağın başucundaki komodine doğru gitti. Grover konuşuyor. Öyle mi? Evet, kontrolü ikimizine çıkaracağız. Ama öyle yapsaydı çoktan haber alacağımızdan eminim. Meraklanmayın. Anlaşıldı. Teması kesmeyeceğiz. Alıcıyı yerine koyan Grover telefonun yanında dikili kaldı. Ne var? Fawcett beyaz Palm Beach ceketini çıkardı ve gömleğinin kollarını sıvalmaya koyuldu. Los Angeles destek üssüydü. Osterman'ın stüdyodan ayrılışıyla Mulholland da yolunun kesilişi arasında yaklaşık 20 dakika süreyle izini kaybetmişler. Cardonia'da Tremaine'le temas yolu arayabileceğini düşünüyorlar. Başını masadan kaldıran kol saat 1'e geliyor. Kaliforniya saatiyle 10 mu oluyor diye sordu. Evet. Öyleyse huylanmaları yersiz. Çünkü o saatlerde Cardon arabasındaydı. Tremaine ise sokaklarda, ikisiyle de bağlantı kurabilmesi olanak dışıydı. Fawcett kesin bir yargıda bulunmak doğru değil diye sözünü kesti. Tremaine öğle üzeri Cardon'la buluşmak için az çırpınmadı. Cole bunu da hesaba kattık Larry dedi. Programlarında bir buluşma olsaydı ikisinin de yolunu kesmiş olacaktık. Evet biliyorum ama az da olsa riski kabullenmek zorundayız. Cole Aydınger kağıtlarını toplarken güldü. Sen usta bir planlayıcı, bizler uygulayıcıyız. İşte deriye ulaşan tüm eski yolların krokisi. Bizde de var. George bir kopyasını buraya getirmeyi unutmuş, diğerleri ise adamların yanında. Bir polis devriyesi baskın yapacağı arazinin bir haritasını hep üzerinde taşımalıdır. Mea culpa, dipnot benim hatam, Latince. Bugün saat 2'ye kadar bir briefinge katıldım. 6'ya kadar da çeşitli servisler arasında mekik dokudum. Tıraş takımımı, diş fırçamı ve tanrı bilir daha neleri yanıma almadım. Kendimi unutmadığıma şükrediyorum. Bir kez daha çalan telefona yine Grover uzandı. Adıyorum, bir dakika. Telefonu kulağından uzaklaştırdı ve gözlerini Lawrence Fawcett'e çevirdi. İkinci şoförümüz Cardo'nun peşinden bir an ayrılmamış. Deme yahu, bir pürüz çıkmadı umarım. Hayır hayır, bir ara tepesi atarak hır çıkarmaya kalkışmış. Ama çarçabuk yelkenleri suya indirivermiş. Washington'a geri dönmesini söyle ona. Bölge dışına çıkıyoruz. Geri döneceğim. Tabii öyle yapsan iyi olur. Peki kampta görüşürüz. Grover alıcıyı yerine bırakarak masaya döndü. Fawcett, Jim şimdi ne yapacak diye sordu. Rolls Royce'un Maryland'deki kaydını sildirecek. Cardo'nun plaka numarasını alabileceğini düşünüyor. Güzel, peki Cesar ailesi ne olacak? Cole yeterince uyarıda bulunduk diye araya girdi. Giuseppe Ambruzio Cardone'den gelecek bir habere karşı kulaklarını tıkayacaklar. Tıpkı oğluna karşı kayıtsız kalan bir babanın davranışı gibi. Çakmağıyla sigarasını yakmaya hazırlanan Grover ne demek oluyor bu diye sordu. Moruk Cesar ayak oyunlarıyla sızdırdı, paralarla kucak dolusu servet edinmişti. Büyük oğluysa başsavcılıkta tam bir işbirliği yapması bir yana, mafyanın da amansız bir düşmanı. Ailesinin günahlarını mı temizlemek istiyor? Bir bakıma öyle denebilir. Pencereye yürüyen Fassett, Merkez Park'ı güneyinde uzanan geniş açıklığa baktı. Ancak işitilebilir bir tonla konuşmaya başladı ama sesindeki hoşnutluk arkadaşlarının gülümsemesine yol açtı. Hasım tarafta esen hava kısaca şöyle. Her biri tam bir bozguna uğradı. Kimse şaşkın ördek gibi nereden dolacağını bilemiyor. Ne yapacaklarını, kime danışacaklarını bilemeyecek ölçüde çözüldüler. Bize gelince can derdine düşmüş bu yılgın insanları keyifle izliyoruz. Onlara 24 saatlik bir dinlenme hakkı tanıyacağız. Mum söndü oyunu ya da kaçınılmaz bir ateşkes diyebilirsiniz buna. Üstelik Omega'yı tam bir açmaza düşürdük. Satrançta köşeye sıkışmış bir oyuncu gibi piyonlarını sürmek zorunda kalacak. Çarşamba sabah 10.15. Tanner bürosuna vardığında saat tam 10.15'i gösteriyordu. Evden ayrılışının doğuracağı sakıncaların farkındaydı. Öte yandan Fassett'e hak vermemek de elinde değildi. Masa başına geçerek iş olsun kabilinden mektup ve haberleri gözden geçirdi. Hemen herkes bir görüşme isteğinde bulunmuştu. Hiç kimse onun onayını almadan bir karar almaya yanaşamıyordu. Telefonu kaldırarak New Jersey'yi çevirdi. Merhaba Alice.
Merhaba sevgilim, bir şey mi unuttun?
Hayır hayır, biraz içim sıkıldı da sesini duymak istedim. Ne var ne yok? New Jersey Saddle Valley, Vişnelik yolu 22 numaralı evin mutlu sakini Alice Tanner, içinden kopup gelen bir sıcaklıkla gülümsedi.
Ne mi yapıyorum? Dinle öyleyse. Büyük Hakan'ın buyruklarına uyarak veliahtınızın bodrum katını temizlemesini gözetliyorum. Yine Yüce Hakan'ın buyruğu uyarınca kızları sıcak bir Temmuz sabahı geçiriyor. Bunun yanı sıra bir şeyler okuyarak sınava hazırlanıyor. 12'sine basınca başka türlü nasıl Berkeley'ye girebilir?
Tanner bu sözlerin altında yatan yakınmayı kavradı. Gençliğinin baharındayken karısının çoğu geceleri yapayalnız ve korku içinde geçmişti. Alice'in bilinçaltı Janet için hep en güzelini istiyordu. İyi ama her şeyi tadında bırakmalısın. Çocukların rahat soluk almaya ihtiyaçları var.
O denli katı yürekli olmadığımı bilirsin. Nancy Loomis telefon etti. Janet'in öğle yemeğine onlara gidip gidemeyeceğini sordu.
Bak Alice, Tanner telefonu sol eline geçirdi. Birkaç gün için Loomis'lerden uzak dursa iyi olur.
Ne demek istiyorsun?
John 8:20 banliyö treninde Jim Loomis'ten duyduklarını anımsadı. Jim yeni bir piyasa oyunu tezgahlamak istiyor. Trendeyken çevresinde bilinen tayfası da vardı. Gelecek haftaya dek ondan sakınabilirsem oltasına vurmaktan kurtulurum.
Joe ne diyor bu işe?
Haberi yok. Loomis Joe'nun bilmesini istemiyor. Sanırım rakip firmalardan oldukları için.
Bununla Janet'in öğle yemeğine gitmesi arasında bir ilişki kuramıyorum.
Korkulu düş görmektense uyanık yatmak iyidir. Ona kaptıracak haram paramız yok bizim.
Şükürler olsun.
Ha şöyle, bana bir iyilik yapmak istiyorsan bugün telefonun başından ayrılma. Alice Tanner'ın gözleri elindeki telefona kaydı.
Niçin?
Ayrıntıya giremem ama önemli bir konuda görüşmek üzere birisi arayabilir. Hani şu üzerinde konuşup durduğumuz şey. Alice Tanner zevkle kendinden geçercesine gülümserken sesini kısıp sordu.
Yoksa birisi sana bir öneride mi bulundu?
Neden olmasın? Bir akşam yemeğinin adını koymak için evden arayacaklar.
Deme, John, bayıldım buna.
Gerçekten çok ilgi çekici olabilir. Açıklamasını sürdürecekti ama birden içinden uyanan bir ses set çekti. Sonra görüşürüz.
Ayrıntıları o zaman anlatırsın.
Tanner alıcıyı yavaşça yerine koydu. Yalanları şimdiden sıralamaya başlamıştı. Ama ailesini evde tutmanın tek çıkar yolu da buydu. Aklını Standard Mutual'ın sorunlarına çevirmesi gerektiğini anlıyordu. Fassett bu konuda onu uyarmak için az ter dökmemişti. Her günkü hızlı çalışma temposunda hiç kopukluk olmamalıydı. Bir haberler bölümü müdürünün yaşamında tembelliğin yeri olamazdı. Standard da Tanner'ın belirgin niteliği başkalarınca fark edilemeyen güçlüklerin kolaylıkla üstesinden gelmesiydi. Tüm meslek hayatında ilk kez işinden yılgınlık duyuyordu. İç tarafını kaldırdı. Norma, konu önerenlerin listesini okuyorum. Konu sahiplerine sıcağı sıcağına görüşmek isteğimi bildir. Ben tersini söylemedikçe kimseyi içeride 20 dakikadan fazla tutma. Tüm sorunlar ve öneriler yarım sayfayı geçmesin. Ama konu dışında kalanların üstüne bir kalem geç. Bugün becerleşecek bir yığın işim var. 12.30'a dek başını kaldıramadı. Rahat bir soluk almaya vakit bulunca büro kapısını kapayarak karısını aradı. Cevap yoktu. Telefonu 2 dakika kadar açık bıraktı. Araları giderek uzayan çağrı seslerini yürek oynamasıyla dinledi. Çıt çıkmıyordu. Sanki telefonun karşı ucu dilini yutmuştu. Oysa telefonun keskin zili Mısır'daki sağır sultanı bile sıcacık yatağından sıçratabilirdi. 12.35 olmuştu. Herhalde Alice öğle vakti hiç kimsenin aramayacağını düşünmüş olacaktı. Belki önceden düşünmediği bir ihtiyacını almak için bir koşu yakındaki bir dükkana kadar gitmişti. Ya da evde kalma ricasına kulak asmadan hamburger yedirmek için çocukları kulübe götürmüştü. Nancy Loomis'in üstelemesini kıramayarak Janet'i öğle yemeği için onlara götürmüş de olabilirdi. Belki de kütüphaneye gitmişti. Alice yazın yüzme havuzu kenarına uzanıp kitap okuma tiryakisiydi. Tanner Alice'e tüm bu olasılıkları yaparken canlandırmaya çalıştı. Karısı bunlardan birini, birkaçını ya da sırasıyla hepsini yapıyor olmalıydı. Dünyası başına yıkılan Tanner ara vermeden numarayı çevirdiyse de karşıda tıs yoktu. Bu kez kulübü aradı.
''Üzgünüm Bay Tanner, hoparlörde çağrı yaptık. Bayan Tanner burada değil.''
Loomisler. Kuşkusuz Loomislere gitmiş olacaklardı. ''Yazık ki burada değiller John.'' Alice Janet'in bu sabah birden rahatsızlandığını söyledi. Belki onu doktora götürmüştür. Saat 1'i 8 dakika geçinceye dek John Tanner evinin numarasını 2 kez daha çevirdi. Son defasında karısının soluk soluğa içeri koşup cevap vereceğini umarak telefon zilini tam 5 dakika çalar durumda bıraktı. Böylece telefona yetişmesi için karısına son bir fırsat tanıdığını düşünüyordu. En sonunda tüm umudunu yitirmişti. Bu denli aptalca davrandığı için kendi kendine verdi veriştirdi. Oysa Alice onu arabayla istasyona götürürken devriye arabasının kendilerini izlediğini gözleriyle görmüştü. Fassett dün gözcülerinin işlerini iyi bildiğine inandırmıştı onu. Her şeye gözü kapalı inanmanın sonu buydu işte. Fassett telefonu kaldırdı ve Fassett'in olağanüstü durumlar için verdiği numarayı çevirdi. Manhattan bölgesi santralına bağlı bir numaraydı bu. Graver. Tanner bir an onun kim olduğunu düşün. Alo, alo, George Graver konuşuyor. Adım John Tanner. Lawrence Fassett'le konuşmak istiyorum. Oo, merhaba Bay Tanner. Bir şey mi var? Fassett dışarı çıktı. Size bir yardımım dokunabilir mi?
Fassett'in arkadaşı mı oluyorsunuz?
Evet efendim. Karımla görüşemiyorum. Birkaç kez telefonla aradığım halde cevap vermiyor. Belki çarşıya gitmiştir. Kaygı duymanıza gerek yok. Gözetim altındadır biliyorsunuz.
Emin misiniz?
Elbette. Telefon başından ayrılmamasını rica etmiştim. Önemli bir telefon beklediğimi sanıyordu. Adamlarımızdan soruşturduktan sonra hemen sizi arayacağım. İçiniz rahat etsin. Tanner beklemekten usanç getirmişti. Aradan 5 dakika geçmesine rağmen beklenilen zil sesi bir türlü gelmiyordu. Fassett'in numarasını üst üste çevirdiyse de meşgul çıkıyordu. Kendisi araması için Grover'a olanak bırakmadığı aklına gelince telefonu yerine bıraktı. Grover da onu bulmak için sabırsızlanıyor olmalıydı. Çok geçmez kendisini arardı. Ama kendisi aramazsa kimseden ses soluk çıkacağı benzemiyordu. Telefonu kaldıran Tanner çevirdiği her rakamın doğruluğundan emin olmak istercesine yavaşça ve olanca dikkatiyle numarayı çevirdi. Graver,
Tanner, hemen arayacağınızı düşünmüştüm.
Üzgünüm Bay Tanner, başımız biraz sıkışık ama kaygılanacak bir şey yok.
Öyleyse başınız niye sıkışık olsun?
Çevredeki adamlarımızla bağlantımız ara sıra kesiliyor. Ama küçük terslikleri gözde büyütmemek gerek. Çünkü her saniye telsiz başında olmalarını bekleyemeyiz. En kısa zamanda bağlantı kurup sizi yeniden arayacağım.
Yasak savar türünden önlemlerle yetinemezsiniz.
Telefonu çarparcasına kapatan Tanner koltuğundan kalktı. Dün öğleden sonra Fassett kendilerince alınan önlemleri en ince ayrıntılarına dek anlatmıştı. Öyle ki telefon konuşmaları için alınan güvenlik önlemlerine bile değinmişti. Şimdi ise Grover denen bu adam, sözüm ona ailesini gözeten adamların tekine bile erişemiyordu.
Oysa Fassett ne diller dökmüştü. Saddle Valley'de 13 ajanımız var.
Adı var, kendi yok, 13 adamın yerinde şimdi yeller esiyordu. Masasının tam karşısındaki büro kapısını açtı.
Bir şeyler dönüyor Norma, telefonuma kulak ver lütfen. Grover adında biri ararsa eve gitmek üzere biraz önce ayrıldığımı söylersin.
Saddle Valley, köy 1862'de kuruldu, hoş geldiniz.
Şimdi nereye bayım?
Dümdüz gidin, yolu ben gösteririm.
Taksi evinden iki sokak aşağı düşen vişnelik yoluna varmıştı. Tanner'ın yüreği yerinden fırlayacakmışçasına atıyordu. Yol boyunca aklını araba yoluna bıraktığı minibüsü kurcaladı durdu. Yerindeyse bir dönemeci daha aldıklarında arabayı görebilecekti. Gerçekten yerinde duruyorsa her şey yolunda demekti.
Sana sığınıyoruz Tanrım, bugüne dek yücelttiğim mutluluğumuza gölge düşürme.
Ne yazık ki minibüs yerinde değildi. Tanner saatine baktı. 2:45'ti. 3'e tam çeyrek vardı. Alice kayıplara karışmıştı.
Soldaki tahta saçaklı ev.
Görkemli bir ev bayım. Cennet gibi bir yerde oturuyorsunuz.
Çabuk olun.
Taksi iri ve yassı kaldırım taşlarıyla kaplı patikada durmuştu. Taksi ücretine çarçabuk ödeyen Tanner kapı yardına kadar açtı. Şoförün teşekkürünü bile beklemeden arabadan indi.
Alice! Alice!
Tanner garaja bakmak için çamaşırhaneden koşarak geçti. İncin top oynuyordu. İçeride yalnız Triumph marka küçük araba vardı. Ortalık sessizliğe gömülmüştü. Bununla birlikte bir şeyler olduğu da yadsınamazdı. Bir koku duyuluyordu. Tanner'ın nereden geldiğini çıkaramadığı bayıltıcı ve mide bulandırıcı bir kokuydu bu.
Alice, Alice!
Koşarak mutfağa dönen Tanner'ın gözüne havuz ilişti. Bir an aklı başından gidecek gibi oldu. Gözlerini suyun yüzeyinden ayıramıyordu. Kendine gelince iç avlu kapısına koştu. Sıkışmış olan kapıyı bir omuz vuruşuyla açarak dışarı fırladı.
Tanrı'ya şükürler olsun, suda bir şey yoktu. Tasmayla barakasına bağlanmış küçük köpeği gözlerini araladı. Sahibini görünce acı acı havlamaya başladı.
Tanner uçarcasına kiler kapısından eve döndü.
Ray, Janet, Alice.
Dışarıdaki köpeğin ardı arkası kesilmeyen havlaması dışında çıt yoktu. Kiler kapısını açık bırakarak merdivene yöneldi. Yukarı katlı olmalıydılar. Basamakları ikişer ikişer atlayarak çıktı. Çocuk odaları ve konuk odası kapıları açık bırakılmıştı. Alice ile kendisinin odası ise kapalıydı. Sonra hafif hafif çalan bir radyo sesi kulaklarına geldi. Alice'in otomatik zaman ayarlı saatli radyosuydu bu. Bir saatlik süre içinde ayarlanan dakikada radyo kendiliğinden kapanırdı. Alice ve kendisi radyoyu çaldıklarında daima bu zaman ayarlayıcısını kullanırlardı. Çalıştırma düğmesine gereksinme duymazlardı. Giderek bunu bir alışkanlık haline getirmişlerdi. O halde Alice ayrılalı 2,5 saatten fazla olmuştu. Hiç kuşku yok ki radyoyu açan başka biriydi.
Oda kapısını açtı. Kimsecikler yoktu.
Evin kalan yerlerini araştırmak için tam ayrılmak üzereyken saatli radyonun yanına bırakılmış kırmızı kalemle yazılı bir not gözüne ilişti. Karyolanın baş ucundaki komodine geçti.
Karınız ve çocuklarınız beklenmeyen bir araba yolculuğuna çıktılar. Lassiter yolu üzerindeki kullanılmayan demir yolu deposunda bulabilirsiniz onları.
Doğanın yıpratıcı ellerine terk edilmiş depoyu gözlerinin önüne getiren Tanner'ın tüyleri diken diken oldu. Depo 1000'de 1 kullanılan eski bir yol üzerinde ve ormanın kuytu bir köşesindeydi.
Neydi bu başına gelenler? Kime ne kötülük yapmıştı ki? Notta yazılanlar doğru çıkarsa gözünü kırpmadan hepsinin canını okuyacaktı. Fasset düzenbazının işini bitirmeyi ilk görev bilecekti. Grover'ın da çekeceği vardı. Ailesini kolladıklarını sananların köklerini kazımak boynunun borcuydu. Yatak odasından çıktı, merdivenlerden koşarak garaja indi, kapı açıktı. Triumph'ın şoför yerine atlayarak motoru çalıştırdı. Tanner ufak spor otomobili araba yolundan sağa döndürdü. Lassiter yoluna çıkan en kestirme yolu hatırlamaya çalışarak Vişnelik yolu dönemecine gazladı. Saddle Valley sakinlerince kışın buz pateni yapmak için kullanılan Lassiter gölcüğüne vardı. Lassiter yolu bu gölün diğer yanındaydı ve ağaçları düzgün bir çizgide olmayan koruluk içinde gözden kayboluyor gibiydi. Gaz pedalını Triumph'ın tabanına değinceye kadar kökledi. Yediği halt bağışlanacak gibilerden değildi. Bir yandan kendi kendine veriştiriyor, bir yandan da duyan olur umuduyla bağırıyordu. Alice, Alice, Janet, Ray. Yol dönemeçler çizerek uzanıyordu. Keskin virajlar Arap saçı gibi birbirine ağaçların arasından sızan güneş ışınları altında güçlükle seçiliyordu. Issız yolda ne başka bir araba ne de doğanın verdikleri dışında bir yaşam belirtisi vardı. Eski terk edilmiş depo birden önüne çıkıvermişti. İşte minibüsleri de oradaydı. Üzerinde yabani otların boy attığı park yerinde üst yarısı gözüküyordu. Arabanın yanına varan Tanner olanca gücüyle frenlere asıldı. Görünürde kimse yoktu. Triumph'tan atlayarak arabaya koştu. Bir an aklını oynatacak gibi oldu. Bir türlü inanmak istemediği felaket en sonunda kapılarını çalmıştı. Karısı ön koltuğa sırtüstü uzanmıştı. Kendinde değildi. Küçük Janet ile oğlu arka koltuktaydılar. Başları öne düşmüş, gövdeleri ise kırmızı koltuktan aşağı sarkmıştı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 150.